Ayrım 18, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 229. Uzun karanlık koridorda odasına doğru ilerlerken hıçkırıklarla aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. Sadece konuşmak istemiştim, sadece konuşmak. Anneciğim, babacığım. Aynı dakikalarda Kuru Çeşme'deki Les Ottoman Oteli'nden ayrılmakta olan Selçuk, kızının yardım çığlıklarını duymaktan çok uzak bir alemde son birkaç saatini kendisini çok eğlendiren şişku fasulyesini dinlemekle geçirmişti. Kapıdan önce Zinet çıktı. Kısa, dar, sarı süet etek, transparan siyah bir bluz, ten rengi çorapların üzerine siyah rugandan yüksek ökçeli çizmeler giymişti. Pervasız, şımarık bir tavırla sırtındaki kırmızı şalı savurarak yürüdü. Takım elbisesinin üzerinde uzun, şık trenç kotuyla onu takip eden Selçuk'la görüntü olarak büyük bir uyumsuzluk içindeydi. Vale, Selçuk'un arabasını kapının önüne getirmişti. Kadının arabaya doğru yürüdüğünü gören kapıdaki görevli hemen yolcu tarafının kapısını açtı. Zinet tam oturmak üzereydi ki Selçuk onu kolundan tuttu ve adama "Hanıma bir taksi ayarla" dedi. Zinet arabadan çıktı. Keyfi kaçmıştı ama belli etmedi. Cep telefonundaki mesajları kontrol etmekte olan Selçuk'un yanına gidip durdu. Sıkıntılı bir tavırla yanağının içini dişleyerek olduğu yerde bacağı üzerinde vücudunu yaylandırdı. O arada taksi kaldırıma yanaşmıştı. Hemen tavrını değiştirip küskün şımarık bir kız çocuğu bakışıyla Selçuk'a yaklaştı. Duyulmasını aldırmadan pervasızca "Aşk olsun, bir teşekkür fırsatı vermiyorsun" dedi. "Kimse bana borçlu kalmaz, merak etme." Zinet "Ödeme günümü bekliyorum" diye kıkırdarken taksiye bindi. Kapısını kapayan Selçuk'u kolundan tutup cama doğru çekti ve kulağına doğru fısıldadı. "Yatağını özledim muhteşem erkek." Selçuk gururlanmış bir tebessümle onun yanağından bir makas aldı ve taksi şoförünü hareket etmesi için işaret verdi. Araba hareket ettiğinde Zinet camdan elini salladı. Selçuk elleri pantolonunun cebinde, trenç kotunun etekleri iki yana açılmış, kendinden emin ve memnun bir tavırla ağır adımlarla arabasına doğru yürümekteydi. Başlangıçta bu geceyi sadece yemekle bitirmek değildi niyeti ama gün boyunca babası ve amcasıyla görüşmesi ve en sonda Muzaffer'le içki saatinde konuştukları zihnini tamamen salı günü yapılacak kurul toplantısına kilitlemişti. Başka hiçbir eğlencenin bu heyecanı kaçırmasını ve dikkatini dağıtmasını istememişti birdenbire. Şu an en çok ihtiyacı olan şey yalnızlığıydı. Eve geldiği zaman Gülşah'ın gece çıkmış olduğuna dair hiçbir şey hissetmedi. Yatak odasına uğradığı kızının lambası açık uyuduğunu gördü. Sessizce yatağa yaklaştı. Gülşah kucağında birkaç sene önce anne ve babasıyla teknede çekilmiş bir fotoğrafa sarılıp uyumuştu. Kirpikleri, yanakları gözyaşlarından hala ıslaktı. Selçuk onun kolları arasındaki fotoğrafı yavaşça aldı ve başucundaki komedinin üzerine bıraktı. Sonra nazikçe parmak uçlarıyla alnına, yanaklarına yapışmış saçlarını düzeltti. Kızına şefkatle bakarken mırıldandı. "İyi geceler prenses, kusura bakma." O hafta sonu herkes için sakin geçti. Görünürde tabii. Aslında tüm vardarlar kendileri çok fazla farkında olmasalar da büyük fırtınadan önceki sessizliği yaşıyorlardı. Refet Vardar salı günü kurulda nasıl bir tavır koyacağı konusunda hala emin olamıyordu. Ve hem ailenin duayeni hem de yönetim kurulu başkanı olarak eninde sonunda kaçamayacağı tatsız bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu biliyordu. Defalarca üzerinden gittiği alternatifleri değerlendirip duruyor ama bir türlü kendisine gerçek huzuru verecek çözümü yakalayamıyordu. Babasının yaşamında bu tip problemleri nasıl hallettiğine dair kafasını çok yormuş ama yine bir hal çaresi bulamamıştı. Zira Ali Sermet Bey'in zamanında değil aile içinde bu tip olayların olması, düşünülmesi bile imkansızdı. Görünmeyen, güçlü, sihirli bir bastonla yakın uzak tüm ailesini, işçilerini, personelini ve hatta onların ailelerinin de hayatını yönlendiren harika bir orkestra şefi gibiydi. Ali Sermet Bey ve bu ve bunu o kadar sakin, sessiz bir biçimde gerçekleştirdi ki herkes her şeyin kendiliğinden düzgün gittiği ya da bütün bu kalabalığı ve bu işleri idare etmenin kolay olduğu gibi bir fikre kapılırdı. Ama işte hiç de göründüğü gibi değildi ve üstelik şimdiye dek yaşanmamış tarzda olaylar ortaya çıkmaya başlamıştı. Tüm cuma gecesi bunları düşünerek neredeyse uykusuz sabahlayan Refet Vardar, pazartesiye kadar kalan vaktini sadece ve sadece müzikle geçirmeye karar vermiş ve çok sevdiği sanatçı dostu Leyla Sirman'ı hafta sonu için davet etmişti. Leyla, Refet Bey'den 40 yaş kadar genç, bekar, hayat dolu ve son derece yetenekli bir kadındı. Küçücük yaşlarda kabiliyeti keşfedilmiş ve devletin özel harika çocuk yasasından istifade edip yurt dışında keman tahsilini tamamlamıştı. Müzikle yaşamanın hem sebebi hem sonucu olan duygusal bir zekası, heyecan ve coşkusu, aynı zamanda melodramatik bir hüznü vardı. Hayatı naif bir filozof tavrıyla kucaklamıştı genç kadın. Yurt içinde ve tüm dünyada başarısını kanıtlamış olmasına, konserden konsere koşturup, defalarca bis yapıp, dakikalarca ayakta alkışlanmasına rağmen başarıyı, şöhreti hazmetmiş, ağırbaşlı bir alçak gönüllülük içindeydi. Tabii ki kendisi de kabiliyetinin ve öneminin farkındaydı. Konser seyahati veya provaları olmadığı zaman onun da en büyük keyfi Refet Bey'le beraber keman çalmaktı. Son violen plaklarının eşliğinde yanında dünyaca ünlü bir virtüözle çalıyor olmak Refet Bey'e hayatı boyunca içinde kalmış olan profesyonel müzisyen duygusunu tattırıyor, böyle anlarda adeta kendinden geçiyordu. Üstelik Leyla'nın sahip olduğu Stradivarius kemanına Guarmerisi'yle eşlik etmek ona tadına doyulmayacak bir rüya yaşatıyordu. Müzik aşkı etrafında gelişen bu dostlukları farkında olmadan onları karşılıklı platonik bir hayranlığı da sürüklemişti yıllardır. Birbirlerinin varlığında müziğin inceliğini, duygusallığını yaşarken aynı zamanda huzuru yakalıyorlardı. Leyla'nın gelebilecek olması Refet Bey'i yalnız başına yaşayacağı karamsar bir hafta sonundan kurtarmıştı. Vecdi Vardar ise hafta sonunu çiftliğinde sakin geçirmeye karar vermişti. Ama işin derdinden kaçmak istediğinden değildi bu inziva arzusu. Kurulda takınacağı tavrı çoktan kararlaştırmış, sonucu olabilecek durumları gözden geçirmiş ve her birine göre yeni hamlesini seçmiş, içi rahattı. Bütün olayın matematiğini yapmıştı zihninde. Sakin kalmak istemesinin sebebi kendi öz oğluyla ilgili gerçeklerden bir baba olarak duyduğu duygusal rahatsızlıktı. Selçuk'un ne zaman Şiraze'den çıktığını düşünüyor, boyuna onun küçüklüğüne geri dönüp hayatlarını gözden geçiriyordu. Bu gözle geçmişe bakmaya başladığından beri büyük oğlunun daha henüz çocukken belli zaafların işaretlerini vermeye başladığını görebiliyordu. Ne kadar mükemmel bir tahsil ve yaşam verilmiş olursa olsun, Selçuk hep şikayetçi, hep mutsuz, hep özgüvensiz olmuştu. Kendi bütün imkanlarına rağmen arkadaşlarının oyuncakları, kıyafetleri, bisikletleri, harçlıkları, her şey Selçuk için imrenilen bir eksik olarak yaşanmıştı. Vecdi Bey şimdi bunları eleştirel olarak hafızasında canlandırdığı zaman oğlunun aslında hayatı boyunca tatminsiz, hep bir başkasının elinde olanı aç, iç huzurundan ve güvenden yoksun yaşadığını daha iyi değerlendirebiliyordu. Şimdi ise ailesinin imkanlarıyla edindiği bir miktar hisse ve profesyonel koltuk onun bütün bastırılmış bu hastalıklarını ortaya çıkarmaya başlamıştı. İşin henüz başında sayılırlardı. Kanatları şimdiden kesilirse belki kendine gelirdi. Aksini düşünmek dahi istemiyordu Vecdi Vardar. Bir korkusu da diğer oğullarının Selçuk'u ne kadar örnek alacak olduklarıydı. Gerçi hiçbiri diğerine benzemezdi ama Selçuk bu karakteri ve tavrıyla başarıya ulaşırsa küçükleri için bir muvaffakiyet hikayesi olarak okunup kopya edilebilirdi. Özellikle daha henüz Amerika'da tahsilde olan en küçükleri Naci için. Vecdi Bey iki gün boyunca bütün bunları düşündükçe verdiği karardan ve göstereceği kararlılıktan memnuniyeti arttı. Bora ise salı gününden sonra kendisine İstanbul'dan ulaşacak haberi beklerken heyecanını New York'un keyifli hafta sonlarından biriyle yatıştırdı. Selçuk pazar gününü kızına ayırmıştı. Her ne kadar sakin kalıp kendisini haftaya hazırlamak arzusunda olsa da Gülşah'a söz verip de yerine getiremediği programların ardından en azından bu pazar gününü baş başa geçirmeleri gerektiğine karar vermişti. Berke ve Amber'in evinde, özellikle çocuklar evde olduğundan şirket işleri ve aile tartışmaları bilhassa gündeme getirilmedi. Berke her şeye rağmen Selçuk'u korumaktan yana kararını vermişti. Fakat Refet Vardar Selçuk'la ilgili olarak kendisine gelen haberleri rencide edici bulduğundan herkese bildirmeyeceğini ve kendisi daha makul bir sebeple kurula geleceğini söylediği için detayları kimseyle konuşmuyordu. Dinsizin hakkından. O pazartesi okullar açılıyordu. Amber'in her yıl okulun ilk günlerini kendi ailesinden gelen bir alışkanlıkla ailece karşılanacak bir kutlama günü olarak yaşatmaya devam ediyordu. Aslında her sabah kahvaltı saatinde aileyi bir arada tutmaya özen gösterse de özellikle bugünün erken saatlerine karı kocanın ikisi de toplantı koymazlar ve hep beraber uzun süren keyifli bir kahvaltı yapar, sonra çocuklarla vedalaşıp her biri kendi yolunda evden ayrılırdı. O sabah da Larissa ve Geray'ın sevgi dolu enerjiyle yüklenmiş olarak servislerine bindikleri saatte Gülşah hala derin bir uykudaydı. Pazar gününü babasıyla geçirmiş olmasına rağmen gece yatağına yattığında kendisini saran yalnızlık duygusuyla ağladığı dakikalar ruhu kadar bedenini de yormuştu. Temizliğe gelen kadın kendisini uyandırdığı vakit saat 9'u geçiyordu. Babası çoktan işe gitmişti bile. Gülşah bütün sene boyunca daha farklı olmayacak okul sabahına başlamak üzere formasını giyip yolda atıştırmak için mutfaktan bir paket diyet kreker kaptı ve evden çıktı. Gülşah'ın apartman kapısından çıkıp Rumeli Caddesi'ne yöneldiği anda Atiye Sokağı'na giren özel araba ve onu takip eden kamyonet arka arkaya kapının önünde park etti. Arabadan inen kadın trafiği engelledikleri için klakson çalan arabalara doğru elini kaldırıp "Ne var, ne oluyorsunuz?" gibilerden bir işaret yaptı ve kapıdan girdi. Kadın Umur Aladağ'dan başkası değildi. Selçuk'a söylediği gibi kalan eşyalarını almaya gelmişti. Ama getirdiği valiz dolusu kıyafetten fazlasını almaya niyetliydi. Salonda elektrik süpürgesini açmış, çalışmakta olan temizlikçi kadın onu fark ettiği anda çığlığı basıp parmağıyla damağını kaldırdı. "Aşk olsun Umur Hanım, yüreğime indirdiniz. Haydi kaldır süpürgeyi falan, sana benden bir gün ücretli izin," dedi Umur süpürgenin fişini çekerek. Kadın şaşkın "ama" diye konuşacak oldu. "Aması maması yok. Ayol ben sana ücretli gün veriyorum diyorum, sen direniyorsun. Selçuk Bey kızmasın sonra. Selçuk Bey'le konuştum ben. Bugün ona bir sürpriz hazırlayacağım. Gürültü patırtı istemiyorum burada. Yemek yapıp bırakacaktım akşama. Ben hazırlarım yemeği. Haydi uzatma. Toparlan çık artık." Kadın dünden canına minnet hemen süpürgeyi toparladı. Çok geçmeden pardösüsünü giyip hazırlanmıştı bile. "Çok sağ olun Umur Hanım, çok makbule geçti. Haydi güle güle." Umur kadını sabırsızlıkla geçirdi. Apartman kapısından çıkıp sokağı dönüşünü camdan takip etti. Artık bir engeli kalmadığından emin olunca taşımacıları yukarıya çağırdı. Profesyonel adamlar büyük bir maharet ve süratle onun işaret ettiği mobilya ve aksesuarları sarıp kolleyip kamyona yüklediler. 3 saat sonra Umur dairede kendisince kıymetli bulduğu ve Selçuk için önemli olduğunu bildiği eşyalarla beraber Atiye Sokak'tan ayrılmaktaydı. Dairenin anahtarlarını içeride, antrede geriye kalan birkaç parça eşyadan biri olan yerdeki çanağın içinde bırakmıştı. O akşam Selçuk eve döndüğünde kapıdan girer girmez tuhaflığın farkına vardı. Çanağın içindeki anahtarları görüp ardından salon kapısının önünde durduğunda neler olup bittiğini anladı. O anda hırsını ifade edecek kelimeleri bulup çıkaramadı bile. Avucunda duran Umur'un kullandığı anahtarı kızgınlıkla savurup yere atarken dişlerinin arasından adeta tısladı. "Allah seni kahretsin şıllık." Derhal telefonunu çevirdi. Umur onun aradığını bilmesine rağmen cevap vermekte hiçbir mahzun görmemişti. Gayet pişkin ve alaycı bir sesle cevapladı. "Evet Bay Mükemmel, ne istiyorsun?" "Eşyalarımı derhal geri getiriyorsun." "Kim demiş?" "Ben. Ve vakit kaybetmeden hemen hepsini buraya getireceksin." "Selçuk, hiç kendini yorma. Birkaç parça eşyadan bahsediyoruz. Sana verdiğim bir senemin hakkını ödemezler bile." "Ulan o antikaları hak edecek kadar ne marifetin vardı ki?" "İşte kendini beğenmiş herif. Olay bu. Benim ne değer ettiğimin ben farkındayım ama sen değilsin. Umur, bana laf tekrar ettirme. O eşyaları nereye götürdüysen tekrar buraya getireceksin. Selçuk, uzatma. Eğer sıkıysa eşyalarını bulur alırsın. Haydi sana güle güle." Selçuk yüzüne kapanan telefonu hırsla havada salladı. Bir an için avukat Murat'a haber vermeyi, Umur'u yakalatıp haddini bildirtmeyi düşündü ama hepsinden vazgeçti. Kafasında yeterince düşünecek ve ardında koşturacak işi vardı. Üstelik tam şu sırada metresiyle eşya kavgasına düştüklerinin olay ve haber olması hiç de işine gelmeyecekti. Hele Umur'un magazin basınıyla yakın ilişkisini bile bile. Kendisini oldukça tuzluya patlamış olan Art Nouveau mobilyaları ve dekoratif objeleri Umur Aladağ'la beraber unutmakta fayda vardı. O gece yatak odasının zemininde bırakılmış şiltenin üzerinde hırs içinde gözünü kırpmadan geçirdi. Şeytan ve naif bir kurban. Geceyi uykusuz geçiren Selçuk, salı sabahı erkenden büro personelinden önce holdinge gelmiş ve odasında toplantı bitene kadar sabırsız yaşayacağı saatleri iple çekmeye başlamıştı. Yönetim kurulu saat 11'de toplanacaktı ve o toplantının sonunda da hayal ettiklerine kavuşmak için büyük bir adım öne geçmiş olacaktı. Masasında meşgul olması gereken bir yığın iş vardı fakat dikkatin hiçbirine vermesi mümkün olmuyordu. Daha ziyade yönetim kurulundaki iskemleyi kaptıktan sonra neler yapabileceğine, gücünü nasıl ve ne şekilde kullanacağına dair kafasında uçuşan fikirlerle meşguldü. O kadar çok istediği vardı ki nasıl sıraya koyacağını bilemiyordu. Sümenin üzerindeki boş kağıdı sabırsız, sinirli imza karalamalarıyla doldururken şeytanının sesini duydu. "Kinin gibi arzularını ve heyecanlarını da sıraya sokmayı öğrenmelisin," diyordu iblis. "Hatta öyle bir sıralamalısın ki tuğla dizer gibi her biri bir sonrakinin muhakkak surette işine yarasın. Yoksa kendi hırsının altında kalırsın. Unutma." "Ama beni acele ettirip duran sensin," diye içinden geçirdi Selçuk cevap olarak. "Ben hırslarını gün ışığına çıkarmana yardımcı oldum sadece. Kendini bulman ve yola çıkman için beynini, ruhunu kıskacı alan, seni yiyip bitiren ama yüksek sesle itiraf edemediklerini sana hatırlattım. Ama unutma ki henüz yeteneklerin tüm açgözlülüğünü karşılayacak kadar gelişmiş değil." Masanın plexiglas satında şeytanın aksi belirmişti. Selçuk'un hemen omuzunun arkasında durmaktaydı. Düşünceli görünüyordu. "Aslında," diye devam etti. "Aslında tatmin bekleyen o kadar çok hırsın var ki gerçekten bilemiyorum. Bunların hepsini gerçekleştirecek kadar yeteneğe hiçbir zaman sahip olmayabilirsin." "Ama gerçekleştireceğim, değil mi?" diye endişeyle sordu Selçuk. "Elbette, elbette, bu kadar istek olunca gerçekleştirilir her şey. Ama beni düşündüren, o arada kazandıklarını hazmetmek için kendini eğitmeye zamanının kalmayacak olması. Beni hem gaza getirdin, şimdi de ürkütmeye çalışıyorsun." "Ürkütmeye değil, uyarmaya çalışıyorum ki bu aslında tabiatımda hiç yoktur. Genelde sadece içlerindeki kötüyü kaynatırım insanların. Hırsları, kıskançlıkları, kötülükleri üzerindeki kontrollerine katiyen karışmam. O işi de üstlenecek olsam varlığımın rollerine anlamı kalmaz zira. Meleklerin işini de üstlenecek değilim. Ama ben de sana karşı garip bir yakınlık oluştu. Hepsinden farklı." "Sebep?" Selçuk iblisin avuçlarının omuzlarını kavradığını hissetti. Tırnaklarının battığı yerde garip bir şekilde tatlı bir acı duydu. Aynen yerinden oynayan bir dişin yuvasında kurcalandığı zaman verdiği o kaşındıran acı gibi. Sebep çok basit diye devam etti şeytanı. Sen de kendimi görüyor olmam. Bende olan tüm arsız, haksız, hayasız duygular sende aynen var. Selçuk bunları şeytanca bir iltifat olarak kabul etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen yine de sormadan edemedi. Koca dünyada benden daha kötüsü yok mu yani? Olmaz olur mu istemediğim kadar? Durup koca bir kahkaha attı ve yani istediğim kadar diye devam etti. Ama kötülük genel bir kavram. Her kötü bütün zaafları bir arada barındırmaya yetenekli değildir. Kimi yalancıdır, kimi hırsız, kimi egoisttir, kimi ahlaksız, kimi kıskanç, kimi doyumsuz, kimi kompleksli, kimi kendini beğenmiş. Saymakla bitmez. Koca bir yelpazedir. Ama genellikle bunlardan sadece birini veya birkaçını bir arada bulabiliyorum. Bazen en güvenip iş verdiklerim en olmayacak anda sapıtıverir, duygusallaşır. İnsanoğlunun en korkunç diyebildiği adamlara dahi aslında tam ulaşamadığımı, olmaları gerektiği kadar kötü olamadıklarını anlarım o zaman. Tabii keyfim kaçar. Selçuk onu masasının üzerindeki aksinden izlerken ellerini çekip göğsünde kavuşturduğunu gördü. Omuzlarından büyük bir ağırlık kalkmış gibi o da bedenini koltuğunun sırtına yasladı. Tarihin yazmadığı zayıflıklarını ben bilirim bütün bu adamların diye devam etti şeytan. İnan, bir gün ben bir kitap yazsam hepsinin ipliği pazara çıkar. İnsanlar kendilerini bunca titreten, yıldıran bu adamların aslında hiç de korkulacak adamlar olmadığını anlarlar. Ama yapmıyorum. Sonunda öyle veya böyle, tamam veya eksik, hepsinde benim emeğim var. Kendime hakaret gibi olur. Bir el hareketiyle Selçuk'un iskemlesini kendi etrafında döndürüp tekrar masaya doğru çevirdi. İnanabilir misin o korkunç Caligula bahçesinde solan bir zambağa ağıt yakmış, Neron mum ışığına düşüp yanan bir pervane için ağlamış, Stalin yediği elmanın içindeki kurdu ısırdığı için hüzünlenmiş, Hitler Himmler'den aldığı zehri köpeği üzerinde denemiş, hayvanın ölümünü seyrettikten sonra Eva'nın kucağında deliler gibi ağlamıştı. Velhasıl çoğu defolu çıktı emek verdiklerimin. Masadaki görüntüsü kaybolmuştu şeytanın ama nefesi hala Selçuk'un ensesindeydi. Ama senden ümidim var. Sende kıskançlıktan kibire, doyumsuzluktan küstahlığa, yalancılıktan iftiraya, hırsızlıktan megalomaniye, yelpazenin bütün renkleri mevcut ve sevgi yok. Yüreğinde idare lambasındaki kadar bile sevgi ışığı yok. Yani mükemmelsin. Yeter ki yelpazeyi açıp kaparken hesaplarını çok dikkatli yap. Yoksa kendi rüzgarınla savrulup kalırsın. O zaman hiçbir şey yapamam. Selçuk duyduklarından yorulmuş, şeytanının her bir cümlesi ruhuna gereksiz bir ağırlık getirmişti. Çok acımasızsın diye fısıldadı. Senin kadar değil dedi şeytanı. Onun kulağını hafifçe çimdiklerken, inan senin kadar değil. Bak ben bile arada bir meleklere bırakırım işimi. İnsanlar soluklansınlar diye. Sen de öyle yapmalısın. Arada kısa süren huzur zamanlarıyla bırak kendine gelsin zarar verdiklerin. Sonra yeni hamlene dayan. Yoksa insanoğlunun devamlı canı yanarsa kararlılık ve kavgacılık ruhu gelişiyor. Bunu bil. Ona göre ilerle. Öyle şeyler söylüyorsun ki önce hem şevkimi kırbaçlıyor, sonra yolumu kesiyorsun. Ardından yine gaza getiriyorsun. Düşün diyerek bir kahkaha attı şeytanı. Benim binlerce yıldır hayatım bu. Alışmalısın. Muvaffakiyet uzun soluklu küçük başarıların toplamından ibarettir. Masanın üzerindeki telefon çalmıştı. Haydi artık, kendi başınasın bir müddet dedi iblis. Selçuk telefona elini uzatırken saatine baktı. 9'u geçmişti. Şeytanın onu bu kadar oyalamış olabildiğine şaşırdı. Gerçekten geçen zamanı anlamamıştı. Telefonda sekreterlerden biri kızının okulundan muhasebe bölümünden arandığını söylüyordu. Her neyse sana söylesinler, vaktim yok dedi. Gülşah'ın okul taksidiyle ilgili Fazıla'yla bir şeyler konuştuklarını hatırlıyordu ama açıkçası çok da ciddiye almamıştı. Biraz gecikmeyle çocuğu okuldan atacak değillerdi ya, kaçıp giden de yoktu. Israrla telefon bağlanmadığına göre iş şimdilik hallolmuş demekti. Şeytanın söyledikleri üzerine düşüncelerine geri döndü. O arada Berke hakkında amcası ve babasının nasıl bir karar verdiğine dair merakı da diğer huzursuzluklarının üzerine çıkıyor ve sabırsızlığını bir kat daha artırıyordu. Birden bu arada İsviçre'den dönmüş olan babasını hiç aramamış olduğunu hatırladı. Nasıl atlamıştı? Babasının bu ani yolculuğundan dolayı aslında içi içini kemirmekteydi. Şeytanının dediği gibi aceleci davrandığı hırslarından birinin kurbanı olması işten değildi. Çok erken davranmış ve Hans Peter'a teklifini hemen açmıştı. Babasının bu bilgiyle döndüğüne dair içinde uyanan şüpheleri bastırmak için tek çare onu aramaktı. Ama bu mümkün olmadı. Vecdi ve Refet Vardar kuruldan önce baş başa bir toplantı gerçekleştirmekteydiler ve çok acil olmadığı müddetçe telefon bağlanmaması için talimat vermişlerdi. Saat 10.30 sularında holdinge gelen Berke her zaman yaptığı gibi kurul odasına gitmeden önce Selçuk'a uğrayıp uğramamakta tereddüt etti. Ama aslında kuzenine gerçekten kızacak bir şey bulamadığından gereksiz bir tavır sergilememek için yine onunla görüşmesinin en doğru hareket olduğuna karar verdi. Kapısı açıldığında Selçuk huzursuz bir tavırla odanın iki ucu arasında mekik dokumaktaydı. Eliyle yine kah olmayan sakalını sıvazlıyor, kah sağ baş parmağını dişler arasında kemiriyordu. "Günaydın kuzen," dedi Berke kapıdan girerken. "Oo amigo!" Selçuk gerçekten şaşırmıştı. Şu an karşısında görmeyi en beklemediği kişi Berke'ydi. Gerek halasının şahit olduğu konuşması, gerekse babası ve amcasını ikna etmeye çalıştığı iftirasından sonra kuzeninin bunların hiçbirinden haberdar olmaması ve kendisine tavır koymaması mümkün gelmiyordu ona. Ama anlaşılan Berke'ye gerçekten bütün olanlardan bir haberdi ya da çok iyi numara yapıyordu. "Gelsene," dedi birden, onun tam önemli bir oylamadan önce kendisine küs olmadığının sevinciyle. "Hatırını sorayım," dedim, "toplantıdan evvel." El sıkışıp öpüştüler. "Kahve içer misin?" diye sordu Selçuk gayet sıcak bir ifadeyle. Şu anda gerçekten kurula seçileceği bir gün, beklediği üzere Berke'nin ona gücenik olmamasının avantajını düşündükçe keyifleniyor, onu suçlu gösterme konusunda da erken davrandığını fark edip sabırsızlığına kızıyordu. Nasıl bu kadar beceriksizce, bu kadar fevri davranmıştı? Nasıl olup da en azından şu salı gününün lehine bitmesini bekleyememişti? Şeytanının anlatmaya çalıştıklarını daha iyi kavruyordu şimdi. "Sağ ol Selçukcuğum, fazla vaktim yok. Sadece sana uğramadan üst kata çıkmak istemedim." "Çok iyi yapmışsın. Amcamla babamı gördün mü?" "Henüz değil." Aslında Selçuk'un sorusu o anı kastetmiyordu ama sorusunu açmak istemedi. Bundan sonra adımlarında daha temkinli olacaktı. "Bilmeni istiyorum," dedi Berke hiç oturmadan. "Kurula girmeni destekleyeceğim. Senin orada olman gerektiğine ve sana inanıyorum kuzen." "Sağ ol amigo," dedi Selçuk sırıtarak, gerçek bir memnuniyetle, kendisi bile tebessümündeki samimiyete şaşmıştı. "Sen de benim için aynı şeyi yapardın." Selçuk kuzeninin bu sözünün gerçek mi, alay mı olduğunu anlamak üzere ona dikkatle bakarken ister istemez dudaklarından gayet tabii sözleri döküldü. "Biliyorum," dedi Berke, onun omzuna dostça vurup, "Güvenimizin karşılıklı olduğunu bilmek beni de mutlu ediyor. Haydi kuzen, görüşmek üzere." "Desteğin için tekrar sağ ol," dedi Selçuk onu kapıdan geçirirken. Berke, Selçuk'un kendisi hakkında edinmiş olabileceği haksız endişeler ve sorgulamalar varsa bunları güvenerek önce onunla konuşması gerektiğine dair kibarca bir işaret vermiş olduğuna inanıyordu. Selçuk'u incitmeden, aralarında bir küslük yaratmadan mesajını verdiğine inanmanın rahatlığıyla toplantı odasına doğru ilerledi. Selçuk ise onun verdiği mesajı pekala almıştı. Ama onda yarattığı tesir Berke'nin tahmin ettiğinden çok farklıydı. Gayet iyi anlamıştı ki Berke onun kendisi hakkında söylediklerinden haberdardı. Aldırmazlığı da numara değildi. Çok belliydi. O gerçekten Selçuk'un bunları bir kötülükle yapmış olabileceğine inanmıyor ve ardında bir hesap, bir oyun olduğunu düşünmüyordu. Selçuk'un dudakları bu defa aynen şeytanının gülüşüyle kıvrıldı. Evet, Berke inanılmaz derecede iyi niyetliydi. Mükemmel bir aptallık derecesinde iyi niyetli. Aslında böylesini her zaman bulamazsın dedi şeytanı. Yine kulağının dibinde. Tamamen yok edip hayatından çıkarmak da yazık olacak gibi geliyor bana. Ne dersin? Selçuk güldü. Biraz canını yakar, sonra biraz soluklandırırım ben de. Aynen senin tavsiye ettiğin gibi. Aferin diye fısıldadı iblis. Onun ensesine küçük şefkatli bir tokat atarken. Çok güzel anlamışsın. 18. ayrımın sonu. Sayfa 244.